Ayrım 16. Bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins, sayfa 230. 1986'da IPS ve Bechtel aynı anda ama birbirlerinden bağımsız olarak asit yağmurunun neden olmadan atık kömür yakmak için çok gelişmiş ve modern teknolojiler kullanan santrallerin yapımına başladılar. 1980'lerin sonuna doğru bu iki santral üretim şirketlerinin uzun zamandır iddia ettiklerinin aksine birçok akım maddenin elektriğe dönüştürülebileceğini ve kömürün asit yağmurunun neden olmadan yakılabileceğini kesin olarak ispatlayarak elektrik üretim sektöründe bir çığır açmışlar ve yeni hava kirliliği yasaları çıkartılmasına yardımcı olmuşlardı. Bizim santralımız aynı zamanda böyle yeni ve gelişmiş teknolojilerin küçük ve bağımsız bir şirket tarafından da Wall Street ve diğer bilinen yollar vasıtasıyla finanse edilebileceğini ortaya koymuştu. Ek bir yarar olarak IPS santralı artık ısıyı, soğutma havuzları veya soğutma bacaları yerine 1,5 hektarlık bir hidrofonik seraya gönderiyordu. IPS başkanı olarak konumum enerji sektörünün derinliklerine erişme olanağı vermişti. Bu işin içindeki en etkili insanlarla çalıştım. Avukatlar, lobiciler, yatırım bankacıları ve büyük şirketlerin üst düzey yöneticileri. Aynı zamanda Bechtel'de 30 yıldan fazla bir süre çalışmış, baş mimar konumuna yükselmiş ve şimdi de 1970'lerin başındaki Suudi Arabistan para aklama olayı sırasında yapmış olduğum işlerin doğrudan bir sonucu olarak Suudi Arabistan'da bir şehrin kurulmasından sorumlu bir kayınpederim olma avantajına da sahiptim. Winifred Bechtel'in San Francisco merkezinin yanında büyümüştü ve şirket ailesinin de bir üyesiydi. Berkeley'den mezun olduktan sonra ilk işi de Bechtel'de oldu. Enerji sektörü büyük çapta bir yeniden yapılanma yaşıyordu. Büyük mühendislik firmaları o ana kadar yerel tekel olmalarının avantajlarını kullanan üretim firmalarını ele geçirmek ya da en azından onlarla rekabete girmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Günün anahtar kelimesi serbestleştirme idi ve kurallar akşamdan sabaha değişiyordu. Ortalık mahkemelerin ve parlamentonun aklını karıştıran bir ortamdan yararlanmak isteyen hırslı insanlar için fırsatlarla doluydu. Sektörün duayenleri buna enerjinin vahşi batısı çağı adını verdiler. Bu süreçten zarar görenlerden biri de Maine oldu. Bruno'nun öngördüğü gibi McCall gerçeklik ile bağını kaybetmişti ve bunu ona söylemeye kimse cesaret edemiyordu. Paul Pride hiçbir zaman kontrolü eline geçiremedi ve Maine yönetimi sadece sektörü kasıp kavuran değişikliklerden yararlanmayı başaramamakla kalmadı, bir dizi de ölümcül hata yaptı. Bruno'nun yaptığı rekor kârlardan sadece birkaç yıl sonra ET rolünü bırakan Maine finansal darboğaza girdi. Ortaklar Maine'i kartlarını doğru oynamış olan büyük mühendislik ve inşaat şirketlerinden birine sattılar. Ben 1980 senesinde bir hissemi neredeyse 30 dolardan satmışken diğer ortaklar yaklaşık 4 yıl sonra bunun yarısından azına razı olmak zorunda kaldılar. Böylece 100 yıllık gururlu bir hizmet süreci utanç içinde sonuçlanmış oldu. Şirketin bu hale düşmesinden üzüntü duymakla birlikte o zaman vermiş olduğum ayrılma kararının doğruluğu da ortaya çıkmıştı. Maine adlı yeni sahiplenince bir süre daha kullanıldı, sonra o da bırakıldı. Tüm dünya ülkelerinde bir zamanlar o kadar övülü olan şirket logosu da unutuldu gitti. Maine, enerji sektöründeki değişen atmosfere yeterince ayak uyduramayan şirketlere bir örnekti. Yelpazenin öbür ucunda ise biz içeridekilerin büyüleyici bulduğu bir firma vardı, Enron. Birdenbire ortaya çıkan ve sektördeki en hızlı büyüyen firmalardan biri haline gelen Enron, kısa zamanda devasa anlaşmalara imza atmaya başladı. Çoğu iş toplantısı, katılımcılar sandalyelerine yerleşip kendilerine birer bardak kahve koyup evraklarını düzenlerken birkaç dakikalık bir sohbetle başlar, o günlerde bu sohbet genellikle Enron üzerine odaklanıyordu. Firma dışındaki hiç kimse Enron'un bu mucizeleri nasıl gerçekleştirebildiğini anlayamıyordu. İçeridekiler ise sadece bizlere gülüp sessizliklerini koruyorlardı. Bazen ısrar edilince yönetimde yeni yaklaşımlardan, yaratıcı finanstan ve dünya başkentlerindeki güç odaklarını iyi tanıyan yöneticilerle çalışma konusundaki becerilerinden bahsediyorlardı. 1. Başrollerinde Enron ve Arthur Andersen'in olduğu insanlık tarihinin en büyük yasal dolandırıcılığının akıllara durgunluk veren öyküsü 2006 yılı içinde Aptalların Komplosu adı altında okuyucularla buluşacak. Yazarın notu. Bütün bunlar bana eski ET tekniklerinin yeni bir şekli gibi geliyordu. Küresel imparatorluk hızlı ilerliyordu. Petrol ve uluslararası ortamla ilgilenenlerimiz için ise sık konuşulan bir konu daha vardı. Başkan yardımcısının oğlu George W. Bush, Bush'un ilk enerji şirketi Arbusto, İspanyolca çalı. Sonunda 1984'te Spectrum 7 ile birleşerek kurtarılan başarısız bir şirketti. Ardından Spectrum 7, kendini iflasın eşiğinde buldu ve 1986'da Harkin Enerji Anonim şirketi tarafından satın alındı. George W. Bush yıllık 120 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi ve danışmanı olarak kaldı ve hepimiz ABD Başkan Yardımcısı olan bir babanın bu görevlendirme kararında etkili olduğunu varsaydık. Genç Bush'un bir petrol yöneticisi olarak başarı sicili böyle bir görevi kesinlikle hak etmiyordu. Harkin'in bu fırsatı tarihinde ilk defa uluslararası ortama açmak ve Orta Doğu'da aktif olarak petrol yatırımları aramak için kullanması da rastlantı olamazdı. Vanity Fair dergisi şöyle diyordu. Bush'un yönetim kuruluna girmesinin ardından Harkin'e harika şeyler olmaya başladı. Yeni yatırımlar, sürpriz finansman kaynakları, beklenilmeyen arama ruhsatları. C. 1989'da Amoco, Bahreyn hükümetiyle denizde petrol arama hakları için pazarlık yapmaktaydı. Bu sırada başkan yardımcısı Bush başkan seçildi. Kısa bir süre içerisinde Michael Amy'in Bahreyn'e yeni atanan Amerikan Büyükelçisi Charles Hostler'ı bilmek için görevlendirilmiş bir İçişleri Bakanlığı danışmanı Bahreyn hükümetiyle Harkin Enerji arasında görüşmeleri ayarladı. Birdenbire Amoco gitmiş, yerine Harkin gelmişti. Her ne kadar Harkin daha önce Güneydoğu Amerika dışında bir yerde ve hiçbir zaman denizde petrol aramamış olsa da Arap dünyasında duyulmamış bir şekilde Bahreyn'de hem de tek başına petrol arama haklarını kazandı. Birkaç hafta içerisinde Harkin Enerji'nin hisseleri %20'den fazla değer kazanarak hisse başına 4.50 dolardan 5.50 dolara çıktı. D. Sektörde kaşarlanmış insanlar bile Bahreyn'de olanlardan şaşkına dönmüşlerdi. Enerji sektöründe uzman ve aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti destekçisi bir avukat arkadaşım, George W.'nun sonradan babasının ödemek zorunda kalacağı bir şeyler peşinde olmadığını umarım dedi. Wall Street'in yanında Dünya Ticaret Merkezi'nin tepesindeki bir barda kokteyllerimizin tadını çıkartıyorduk. Endişe içindeydi. Gerçekten değer mi diye merak ediyorum diye devam etti, başını üzgün bir şekilde sallayarak. Oğlunun mesleği başkanlığı riske atmaya değer mi? Meslektaşlarımdan daha az şaşırmıştım ama sanırım özel bir bakış açısına sahiptim. Kuveyt, Suudi Arabistan, Mısır ve İran hükümetleri için çalışmıştım. Orta Doğu politikalarına yabancı değildim ve Bush'un aynı Enron yöneticileri gibi ben ve ET meslektaşlarımın yaratmış olduğu ağın bir parçası olduğunu biliyordum. Onlar feodal lordlar ve plantasyon sahipleriydiler. 29. Rüşvet alıyorum. Yaşamımın bu döneminde dünya ekonomisinde gerçekten de yeni bir çağa girmiş olduğumuzu fark ettim. Bir zamanlar modellerinden biri olan Robert McNamara'nın Savunma Bakanı ve Dünya Bankası Başkanı olduğu dönemlerde başlatmış olduğu olaylar zinciri korkularımın ötesinde çığırından çıkmıştı. McNamara'nın ekonomiye Keynesyenvari yaklaşımı ve savunduğu saldırgan liderlik tarzı her tarafa yayılmıştı. ET kavramı çok çeşitli firmalardaki her türlü yöneticiyi de içine alacak şekilde genişlemişti. Ne sağ tarafından işe alınmış ya da profillenmiş olmayabilirlerdi ama benzer şeyler yapıyorlardı. Şimdiki tek fark ise şirket yöneticisi ET'lerin uluslararası bankalardan fon kullanmakla uğraşmamalarıydı. Eski takım, benim takımım, gelişmeyi sürdürse de bu yeni şekil daha da tehditkar bir görünüm almıştı. 1980'lerde orta yönetim katmanlarından yükselen genç erkek ve kadınlar için sonuca giden her yol mübahtı. Daha fazla kar. Küresel imparatorluk sadece karlılığı artırmak için bir yoldu. Benim de içinde olduğum enerji sektörü bu yeni yönelimlerin tipik bir örneğiydi. 1978'de parlamentodan geçen kamu hizmetleri tanzim politikası yasası, Public Utility Regulatory Policy Act, PURPA, bir dizi düzenlemeden sonra 1982'de yasalaştı. İlk başta parlamento bu yasayı benimki gibi küçük, bağımsız şirketleri elektrik üretiminde alternatif yakıtlar ve diğer yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeleri için teşvik edici bir unsur olarak düşünmüştü. Bu yasa ile büyük üreticilerin küçük üreticilerden adil ve uygun fiyatlarla enerji almaları şart koşulmuştu. Bu strateji Carter'ın ABD'nin petrole sadece ithal edilen değil tüm petrole olan bağımlılığını azaltma isteğinin bir sonucuydu. Yasanın amacı açıkça alternatif enerji kaynakları olduğu kadar Amerika'nın girişimci ruhunu temsil eden küçük şirketlerin de gelişmelerini teşvik etmek idi. Ancak gerçek çok değişik bir şekilde kendini gösterdi. 1980'lerde ve 1990'ların başlarında vurgu girişimcilikten serbestleştirmeye doğru kaydı. Diğer küçük bağımsızların birçoğunun büyük mühendislik ve inşaat firmalarınca ve kamu hizmeti şirketlerinin kendilerince yutulmalarını izledim. Bu sonrakiler yasada hem denetlenen hizmet sağlayıcılarını hem de denetim dışı bağımsız enerji üretim şirketlerini bünyelerinde barındırabilen holdingler kurmalarını olanak sağlayan gedikler buldular. Birçoğu başlattıkları saldırgan programlar aracılığıyla bağımsızları iflasa zorlayıp sonra da onları satın aldılar. Diğerleri ise basitçe sıfırdan başlayıp bağımsızlara benzeyen kendi eşdeğerlerini geliştirdiler. Petrolü olan bağımlılığı azaltma fikri ise unutuldu gitti. Reagan'ın petrol şirketlerine minnet borcu vardı. Bush ise servetini bir petrolcü olarak yapmıştı. Ve bu iki yönetimdeki kilit oyuncuların ve bakanların çoğu ya petrol endüstrisinin ya da ona sıkı sıkıya bağlı olan mühendislik ve inşaat şirketlerinin birer parçasıydılar. Üstelik son çözümlemede petrol ve inşaat partizan değillerdi. Birçok demokrat da onlar üzerinden kazanç sağlayıp borçlu duruma düşmüştü. IPS çevreye yararlı enerji konusundaki vizyonunu sürdürdü. Kendimizi orijinal PURPA hedeflerine adamıştık ve şanslı bir hayat sürüyorduk. Sadece ayakta kalmakla kalmayıp gelişen az sayıda bağımsızdan da biriydik. Bunun nedeninin şirketokrasiye verdiğim geçmiş hizmetlerim olduğu konusunda hiçbir şüphem yoktu. Enerji sektöründe olanlar tüm dünyayı etkilemekte olan eğilimi de sembolize ediyordu. Sosyal yardım, çevre ve diğer yaşam kalitesi konuları hakkındaki endişeler açgözlülük karşısında ikinci plana atıldılar. Bu süreç içerisine özel kuruluşları teşvik etmek yoğun bir şekilde vurgulandı. İlk başlarda bu kapitalizmin komünizmi üstün olduğu ve onu önleyeceği fikri de dahil olmak üzere teorik platformlarda savunuldu. Ancak zaman içerisinde bu mazerete de gerek kalmadı. Proje sahiplerinin hükümetler yerine zengin yatırımcılar olmalarının doğal olarak daha iyi bir şey olduğu a priori kabul edildi. Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar da o zamana kadar hükümetlerce yönetilmiş olan su ve kanalizasyon sistemleri, iletişim ağları, enerji sistemleri ve diğer hizmetlerin serbestleştirme ve özelleştirilmelerinin savunuculuğunu yaparak bu kavramı sahiplendiler. Sonuçta ET kavramını daha büyük bir topluluğa genişletip önceden sadece seçkin bir kulübe kabul edilmiş olan bizlere ayrılmış olan görevlere geniş bir yelpazeye dağılmış firmalardan yöneticileri göndermek kolay oldu. Bu yöneticiler tüm dünyaya dağıldılar. En ucuz iş gücü havuzlarını, en erişilebilir kaynakları ve en büyük pazarları araştırdılar. Yaklaşımlarında acımasızdılar. Onlardan önce giden ET'ler gibi Endonezya, Panama ve Kolombiya'da benim yaptığım gibi suçlarını mazur gösterecek yollar buldular. Ve bizler gibi onlar da toplumları ve ülkeleri ağlarına düşürdüler. Zenginlik ve ülkelerin kendilerini borç batağından kurtarmaları için bir yol olarak özel sektörü kullanma sözleri verdiler. Okullar ve otoyollar yaptılar, telefonlar, televizyonlar ve sağlık hizmetleri bağışladılar. Sonunda başka yerde daha ucuz işçi ve daha erişilebilir kaynaklar bulunca da çekip gittiler. Umutlarını besledikleri bir toplumu terk ettikleri zaman sonuçlar çoğunlukla yıkıcı oluyordu. Ama görünürde bunu bir anlık bir tereddüt yaşamadan ve vicdanları sızlamadan yapıyorlardı. Tüm bunların psikolojilerine neler yaptığını, bende de olduğu gibi kendini sorguladıkları bir an olup olmadığını merak ediyordum. Hiç pis bir kanalın yanında durup, ihtiyar bir adam tuvaletini yaparken yıkanmaya çalışan genç bir kadın seyretmişler miydi? Zor soruları soracak Howard Parker'lar kalmamış mıydı? IPS'teki başarılarımın ve aile yaşamımın keyfini çıkarsam da yoğun depresyon anlarımı engel olamıyordum. Artık genç bir kız babasıydım ve miras alacağı gelecek beni ürkütüyordu. Oynamış olduğum rol yüzünden suçluluk hissi içindeydim. Aynı zamanda geriye bakıp çok rahatsız edici bir tarihi yönelimi de görebiliyordum. Modern uluslararası finans sistemi 2. Dünya Savaşı sonuna doğru birçok ülke liderinin katıldığı ve New Hampshire'daki Bretton Woods'ta benim evimde yapılan bir toplantıda yaratılmıştı. Yıkılmış bir Avrupa'ya yeniden yapılandırmak amacıyla kurulan Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu IMF, olağanüstü başarı sağlamıştı. Sistem hızla genişlemiş ve kısa zamanda ABD'nin belli başlı tüm müttefiklerince onaylanarak baskı rejimlerine karşı her derde deva bir çözüm olarak alkışlanmıştı. Bizi komünizmin şeytani pençelerinden kurtaracağına emindik. Ama tüm bunların bizi nereye götüreceğini merak etmeden duramıyordum. 1980'lerin sonlarına doğru Sovyetler Birliği'nin ve Dünya Komünist Hareketi'nin çöküşüyle birlikte asıl hedefin komünizmi engellemek olmadığı ortaya çıktı. Aynı şekilde kökleri kapitalizmde olan küresel imparatorluğun önünün açık olacağı da belliydi. Dünyanın durumu State of the World platformu başkanı Jim Garrison'ın dediği gibi. Toptan ele alındığında dünyanın bir bütün olarak entegrasyonu, özellikle de ekonomik küreselleşme ve serbest pazar kapitalizminin uyduruk özellikleri açısından bakıldığında kendi başına gerçek bir imparatorluk olmaktadır. Dünya üzerindeki hiçbir ülke küreselleşmenin güçlü cazibesine karşı koyamamıştır. Çok azı Dünya Bankası'nın yapısal ayarlamaları ile şartlarından, Uluslararası Para Fonu'ndan ve Dünya Ticaret Örgütü'nün arabuluculuğundan kaçmayı başarabilmiştir. Ne kadar yetersiz olsalar da bu uluslararası finans kuruluşları hala ekonomik küreselleşmenin ne anlama geldiğini, kuralların neler olduğunu ve kimin ödüllendirilip kimin cezalandırılacağını belirlemektedir. Küreselleşmenin gücü öyle ki kendi yaşam sürecimiz içerisinde dengesiz bile olsa dünyanın tüm milli ekonomilerinin tek bir küresel serbest pazar sistemi içinde entegre olduğunu görme olasılığımız var. A. Bu konular hakkında düşündükçe her şeyi anlatan bir kitabı bir ekonomik tetikçinin vicdanını yazmanın zamanı geldiğine karar verdim ama bunu gizli tutmak için bir çaba da harcamadım. Bugün bile yalnız başına yazabilen bir yazar değilim. Yaptığım işi tartışma gereği duyuyorum. Diğer insanlardan esinlenirim ve onlardan geçmişteki olayları hatırlayıp bunları bir perspektif içine koymak konusunda yardım isterim. Tepkilerini almak için üzerinde çalıştığım bölümleri arkadaşlarıma okumak isterim. Bunun risklerinin farkındayım ama yine de yazmak için başka bir yol bilmiyorum. Dolayısıyla Maine'de geçirdiğim süreyle ilgili bir kitap yazmakta olduğum bir sır değildi. 1987'de bir öğleden sonrası eski Maine ortaklarından biri beni arayıp Stone & Webster Mühendislik Şirketi'nde SWAC, çok kazançlı bir danışmanlık işi teklif etti. SWAC o zamanlar dünyanın ileri gelen mühendislik ve inşaat firmalarından biri olup enerji sektörünün değişen ortamında kendine bir yer yapmaya çalışıyordu. Kontratımda benim IPSM gibi firmalardan esinlenmiş bağımsız bir enerji geliştirme dalı olan yeni bir alt kuruluşuna rapor vereceğim belirtiliyordu. Herhangi bir uluslararası veya ET tipi projede yer almamın istenilmeyeceğini öğrenmek beni rahatlattı. Aslında pek fazla bir şey yapmam da beklenmiyordu. Başarılı olmuş bir bağımsız enerji firması kurup yönetmiş az sayıda insandan biriydim. Ve sektörde çok iyi bir ünüm vardı. SWAC'nin birincil olarak istediği özgeçmişimi kullanıp adımı danışmanları listesine yazmaktı ki bunda yasa dışı herhangi bir yön olmayıp standart endüstri yöntemleriyle de uyumlu idi. Teklif bana özellikle çekici gelmişti. Çünkü bazı nedenlerden dolayı IPS'i satmayı düşünüyordum. SWAC saflarına katılıp şahane bir ücret alma fikri gayet iyi görünüyordu. İşe alındığım gün SWAC'nin CEO'su beni yemeğe davet etti. Şundan bundan konuşurken bir tarafımın karmaşık bir enerji firmasını yönetme sorumluluğunu, bir tesisin yapımı sırasında yüzden fazla insanın sorumluluğunu taşımayı ve elektrik santralları inşa edip işletmekle ilgili tüm risklerle uğraşmayı geride bırakıp danışmanlık işine geri dönmeye hevesli olduğunu fark ettim. Bana teklif edeceğini bildiğim hatırı sayılır ücreti nasıl harcayacağımı düşünmüştüm bile. Başka amaçların yanında onu kar amacı olmayan bir kuruluş yaratmak için kullanmaya karar vermiştim. Tatlarımızı yerken yayınlamış olduğum tek kitap Stresten Arınmış Alışkanlık 1. The Stress Free Habit, çevirenin notu, konusunu açtı. Onun hakkında çok iyi şeyler duyduğunu söyledi. Sonra da gözlerimin içine bakarak başka bir kitap yazmaya niyetiniz var mı diye sordu. Midemde bir düğüm hissettim. Birdenbire tüm bunların ne anlama geldiğini anlamıştım. Hiç tereddütsüz hayır dedim. Şu anda başka bir kitap yayınlamayı düşünmüyorum. Bunu duyduğuma sevindim dedi. Bu şirkette gizliliğe önem veririz. Aynen Maine'deki gibi. Bunu anlıyorum. Gülerek sandalyesinde geriye yaslandı, rahatlamış görünüyordu. Tabii son kitabınız gibi stresle baş etme ve onun gibi şeylerden bahseden kitaplar son derece uygun. Bazen bir adamın kariyerine yardımcı bile olurlar. SWAC'nin bir danışmanı olarak bu tip şeyleri yayınlamakta serbestsiniz. Bir tepki beklercesine bana baktı. Bunu bilmek iyi. Evet, son derece uygun. Ancak söylemeye gerek yok ama bu şirketin isminden kitaplarınızda asla bahsetmeyeceksiniz ve buradaki işimizin doğasıyla veya Maine'de yapmış olduklarınızla ilgili hiçbir şey yazmayacaksınız. Politik konulardan veya uluslararası bankalarla olan ilişkilerimiz ve kalkınma projeleriyle ilgili hiçbir şeyden söz etmeyeceksiniz. Bana baktı. Basit bir gizlilik meselesi. Söylemeye gerek yok diye onu rahatlattım. Bir an için kalbimin durduğunu sandım. Endonezya'da Howard Parker'ın yanında Fidel ile birlikte araba ile Panama şehrinin içinden geçerken ve Paula ile Kolombiya'da bir kahvede otururken hissetmiş olduklarıma benzer eski bir his geri geldi. Kendimi yine satıyordum. Bu yasal açıdan bir rüşvet değildi. Bu şirketin adını bordrosunda göstermek, önerilerim için bana başvurmak ve zaman zaman bir toplantıda boy göstermem için bana para ödemesi son derece olağan ve yasaldı. Ama işe alınmamın ardındaki gerçek nedeni anlamıştım. Bana üst düzey bir yöneticinin maaşını eşdeğer bir yıllık ücret teklif etti. O gün daha sonra şaşkın bir vaziyette bir havaalanında oturmuş, beni Florida'ya geri götürecek uçağı bekliyordum. Kendimi bir fahişe gibi hissediyordum. Daha da kötüsü kızıma, aileme ve ülkeme ihanet ettiğimi düşünüyordum. Yine de başka çarem yoktu. Bu rüşveti kabul etmemiş olsaydım ardından tehditlerin geleceğini biliyordum. 30. Amerika Birleşik Devletleri Panama'yı işgal ediyor. Torrijos ölmüştü ama Panama kalbimde hala özel bir yere işgal etmeye devam ediyordu. Güney Florida'da yaşarken Orta Amerika'daki güncel olaylar hakkında bilgi edinebileceğim birçok kaynağa erişimim vardı. Onun merhametli kişiliği ve güçlü karakterine sahip olmayan kişiler tarafından sahiplenmiş olsa da Torrijos'u mirası yaşıyordu. Panama'nın Amerika Birleşik Devletleri'ni kanal anlaşmasının şartlarını uymaya zorlamaktaki kararlılığı gibi yarım kürede var olan farklılıkları giderme çabaları da onun ölümünden sonra sürdü. Torrijos'un halefi Manuel Noriega ilk başta akıl hocasının yolundan gitmeye kararlı gibi görünmüştü. Noriega ile şahsen hiç karşılaşmamıştım ama görünüşe göre başlangıçta Latin Amerika'nın yoksul ve ezilmişlerinin haklarını korumaya çalıştı. En önemli projelerinden biri finansmanı ve yapımı Japonlar tarafından sağlanacak bir kanalın yapılması işinin araştırmaya devam edilmesiydi. Tahmin edileceği gibi bu konuda gerek Washington ve gerekse özel Amerikan şirketlerinin ciddi engellemeleriyle karşılaştı. Noriega'nın kendisinin dediği gibi İçişleri Bakanı George Shultz çok uluslu inşaat firması Bechtel'in eski bir yöneticisiydi. Savunma Bakanı Kasper Weinberger ise bir zamanlar Bechtel'in müdür yardımcısı. Bechtel tabii ki kanal inşaatının getireceği milyarlarca doları kazanmak istiyordu. Reagan ve Bush yönetimleri Japonya'nın muhtemel bir kanal inşaatı projesinde başı çekmesi olasılığından korkuyorlardı. Güvenlik hakkında yersiz bir endişe de yok değildi. Ama bu aynı zamanda da ticari bir rekabet sorunuydu. ABD inşaat firmaları milyarlarca dolar kaybedebilirdi. Ama Noriega bir Torrijos değildi. Eski patronunun karizması veya dürüstlüğü onda yoktu. Zaman içerisinde rüşvet almak ve uyuşturucu ticaretine bulaşmak konusunda tatsız bir ün sahibi oldu. Hatta siyasi rakibi Hugo Spadafora'nın suikastini organize etmiş olmasından bile şüphelenildi. Noriega ününü Panama Savunma Kuvvetleri'nin CIA ile irtibat görevini yürüten askeri istihbarat birimi olan G2 grubunun başındaki albay olarak yapmıştı. Bu görevi yürütürken CIA direktörü William J. Casey ile yakın ilişkiler geliştirdi. CIA de bu bağlantıyı Karayipler ile Orta ve Güney Amerika'daki planlarını yürütmek için kullandı. Örnek olarak Reagan yönetimi Castro'yu ABD'nin 1983'te Grenada'yı istilası hakkında bir ön uyarı vermek istediği zaman Casey bu mesajı iletmesi için Noriega'ya başvurmuştu. Albay aynı zamanda CIA'nin Kolombiyalı uyuşturucu kartellerine sızmasına da yardımcı olmuştu. 1984'e gelindiğinde Noriega Generalliği ve Panama Savunma Kuvvetleri'nin komutanlığını terfi etmişti. Casey'nin o sene Panama şehrine geldiğinde havaalanında yerel CIA şefi tarafından karşılandığı zaman "Nerede benim evladım, nerede Noriega?" diye sorduğu rivayet edilir. General de Washington'u ziyaret ettiği zaman Casey'nin evinde buluşurlardı. Seneler sonra Noriega, Casey ile yakın ilişkisinin kendisini dokunulmaz hissetmesine neden olduğunu itiraf edecekti. CIA'in G2 gibi ülkesinin hükümetinin en güçlü kuruluşu olduğuna inanıyordu. ABD'nin kanal bölgesindeki askeri üsleri ve Panama kanalı anlaşması hakkındaki görüşlerine rağmen Casey onu koruyacağından emindi ve böylece Torrijos adalet ve eşitlik konusunda uluslararası bir sembol iken Noriega bir rüşvet ve yozlaşma sembolü haline geldi. Bu konudaki kötü ünü 12 Haziran 1986'da New York Times'ın onun hakkında Panama liderinin uyuşturucu trafiği ve kara para aklama işinde olduğu iddia ediliyor başlıklı bir ilk sayfa haberini manşetten yayınlaması ile perçinlendi. Pulitzer ödülü sahibi bir gazeteci tarafından kaleme alınan bu haber, generalin birçok Latin Amerikan şirketinin gizli ve yasa dışı ortağı olduğunu, hem Birleşik Devletler ve hem de Küba adına çift taraflı casusluk yaptığını, G2'nin onun emriyle gerçekten de Hugo Spadafora'nın başını kestiğini ve Noriega'nın şahsen Panama'daki en önemli uyuşturucu ticaretini yönettiğini öne sürüyordu. Bu makale ile birlikte generalin hiç de iyi olmayan bir tanımı yapılmıştı ve ertesi gün yayınlanan devam yazısında da ek ayrıntılar vardı. C. Diğer sorunlarının yanı sıra Noriega'nın bir de imaj sorunu olan bir Amerikan başkanı, gazetecilerin George H.W. Bush'un kişiliksiz faktör olarak adlandırdıkları derdi vardı. D. Hele Noriega Amerikalılar okuluna 15 yıllık bir uzatma tanımayı inatla reddedince bu daha da özel bir önem kazandı. Generalin anıları ilginç bir bakış açısı sağlıyor. Torrijos'un mirasını ne kadar azim ve gururla sürdürsek de Birleşik Devletler bunların hiçbirinin olmasını istemiyordu. Orta Amerika'da kendilerinin artan savaş hazırlıkları nedeniyle onlara Amerikalılar okulu hala ihtiyaçları olduğunu ileri sürerek tesisler için bir uzatma ya da yeniden görüşme talep ettiler. Ama o Amerikalılar okulu bizim için bir utanç kaynağıydı. Ölüm mangaları ve baskıcı sağcı militanlar için bir eğitim tesisini topraklarımız üzerinde istemiyorduk. C. 16. ayrımın sonu, sayfa 246.